Bölüm 22. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. A. Bilgi notları. Temel esaslar. Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca diğer ilgili bakanlıklarında görüşe alınarak planlanır, koordine edilir, mali yönden desteklenir ve geliştirilir. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmek suretiyle kamu ve özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinde kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın gerektiğinde hizmet satın alınarak kaliteli hizmet tarzı ve verimliliği esas alınır. Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tarifeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları veya sağlık işletmelerinde verilen her türlü hizmetin fiyatları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilir. Tesis edilecek eğitim, denetim, değerlendirme ve otokontrol sistemiyle sağlık kuruluşlarının tespit edilen standart ve esaslar içinde hizmet vermesi sağlanır. Herkesin sağlık durumunun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi maksadıyla Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur. Bu sistem, e-devlet uygulamalarına uygun olarak elektronik ortamda da oluşturulabilir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması yapar, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amacıyla hizmet öncesi eğitim programları için Yükseköğretim Kurulu ile koordinasyonu sağlar. Sağlık hizmetlerinin yurt çapında istenilen seviyeye ulaştırılması amacıyla bakanlıklar seviyesinden en uçtaki hizmet birimine kadar kamu ve özel sağlık kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği yapılır. Vatandaşların hastalıklardan korunma, sağlıklı çevre, beslenme, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması ve benzeri konularda eğitilmeleri ve takipleri, bütün kamu kuruluşlarının sorumluluğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel ve gönüllü kuruluşların işbirliği içerisinde gerçekleştirilir. Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddelerin üretiminin ve kalitesinin teşvik ve temini esas olup, her türlü müstahsar, terkip, madde, malzeme, farmakope mamulleri, kozmetikler ve bunların üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin ithal, ihraç, üretim, dağıtım ve tüketiminin amaç dışı kullanılmak suretiyle fizik ve psişik bağımlılığı yapan veya yapma ihtimali bulunan madde, ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddelerle diğer terkiplerin kontrolüne, murakabesine ve bunların yurt içinde ve yurt dışında ücret karşılığı kalite kontrollerini yaptırmaya, özel mevzuata göre ruhsatlandırma, izin ve fiyat verme işlerini yürütmeye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir. Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmamış ilaç ve terkiplerin üretimi, ithali, satışı ile ruhsat veya izin alınmış dahi olsa ilaç ve terkiplerin bilimsel araştırma amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve ilgili kişinin rızası olmadan insan üzerinde kullanımı yasaktır. Engelli çocuk doğumlarının önlenmesi için gebelik öncesi ve gebelik döneminde tıbbi ve eğitsel çalışmalar yapılır. Yeni doğan bebeklerin metabolizma hastalıkları için gerekli olan testlerden geçirilerek risk taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır. Rehabilite edici tıbbi hizmetlerde kullanılan yardımcı araç ve gereçleri üretmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak kuruluşların açılış iznini vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Yönetmelikler. Hizmet ve ilaç alma, ilgili kurum ve kuruluşlara ait araç, gereç ve malzemelerin kiralanması, devri, gayrimenkullerin kiralanması, tıbbi araç gereç ve malzeme yönünden standardıyla tıbbi araç ve gereçlerin alımında teknik şartnamelerin hazırlanmasındaki kıstasların belirlenmesi, maliye ve gümrük, ilgili bakanlıklar ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca müştereken, bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet, personel kıstaslarını belirlemeye, sağlık kurum ve kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sınıflarının değiştirilmesine, sağlık kuruluşlarının amaca uygun olarak teşkilatlanmalarına, sağlık hizmet zinciri oluşturulmasına, hizmet içi eğitim usul ve esaslarıyla sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimiyle bu kanunla ilgili diğer hususlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. Bazı sağlık personelinin atanması. Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığı'nca sınavsız ve kurayla yapılır. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda tıpta uzmanlık, mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, yardımcı doçent, eğitim görevlisi ve baş asistanlar tarafından verilir. Yardımcı doçent ve baş asistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmaları şarttır. Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim görevlilerinden biri hastane yöneticisi tarafından bir yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. İdari sorumlusuysa aynı süreyle ilgili daldaki uzmanlar arasından seçilir. Birimin eğitim sorumlusuna idari sorumluluk görevi de verilebilir. Eğitim görevlisi, baş asistan ve asistan kadrolarını açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuatı çerçevesinde atama yapılır. Baş asistan kadrolarına atamalar, ilgili dalda uzman olan ve mesleki çalışma, bilimsel yayın ve yabancı dilde yeterliliği bulunan tabip, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar arasından kurumca yapılacak veya yaptırılacak mesleki sınavla yapılır. Profesör veya doçentlerin eğitim ve araştırma hastanelerine eğitim görevlisi olarak atanmaları, kurumca yapılacak ilan üzerine müracaat eden adayların bilimsel çalışmaları ve eğitici nitelikleri değerlendirilerek yapılır. Adayların bilimsel çalışmalarını ve eğitici niteliklerini değerlendirmek üzere ilgili uzmanlık alanlarında 3 profesör tespit edilir. Baş asistan olarak atanma ve yeterlilik kriterleriyle sınavlara ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dahil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimle araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla eğitim ve araştırma hastanelerinde Maliye Bakanlığı'nın vizesine bağlı olarak sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi 80 saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Sözleşmeli eğitim görevlilerine yapacakları faaliyetin niteliğine göre yükseköğretim kurumlarında aynı unvandaki kadrolu öğretim üyeleri için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11. maddesinin 4. fıkrasıyla unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin 10 katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu kapsamdaki sözleşmeli eğitim görevlilerine ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, ilgili eğitim ve araştırma hastanesinin bir önceki yıl gerçekleştirilen personel giderleri toplamının %1'ini hiçbir şekilde geçemez. İlgili eğitim ve araştırma hastanesinin teklifi ve Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığı'nca bu oran bir katına kadar artırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılan sözleşmeli eğitim görevlilerine, bu madde uyarınca yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve bu kişilere hiçbir idari görev verilemez. Sağlık Bakanlığı'na tahsisli hazine mülkiyetindeki taşınmazlarla, Sağlık Bakanlığı kullanımında bulunan diğer taşınmazlardan gerekli görülenlerin, mülkiyetinin hazineye bedelsiz devrinden sonra Sağlık Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 24. maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yapımı, onarımı ve donatımıyla tıbbi araç ve gereçlerin alımında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek öngörülür. Bakanlığın kullanımı için şartlı bağış yapan kişilerin taşınmazları, amacına yönelik kullanılmaması halinde kişilere iade edilir. İlgili mevzuata göre, yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak, uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında yer alan, 6. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300, 5. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 6. grup ilçe merkezlerinde 350, 4. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 5. grup ilçe merkezlerinde 400, 3. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 4. grup ilçe merkezlerinde 450, 2. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 3. grup ilçe merkezlerinde 500, 1. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 2. grup ilçe merkezlerinde 550, 1. grup ilçe merkezlerinde 600 gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülen Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarda devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Bu süreler ihtiyaca göre Cumhurbaşkanı kararı ile kısaltılabilir. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günlerse yükümlülük süresine ilave edilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanlar, devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi değildir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2 yıl görev yapmadan ayrılanlara da bu madde hükümleri uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetleri hariç herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu adına öğrenim gören personelin, bu kanun hükümleri gereği yapacağı devlet hizmeti yükümlülüğü mecburi hizmet süresinden düşülür. Askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri, mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığı'nca tescil işlemlerini müteakip, en geç 2 ay içerisinde devlet hizmeti yükümlülüğü alan personel, atama yerleri ve atama işlemlerine ilişkin süreç internet sayfasında ilan edilir. Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç, personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek suretiyle kura ile belirlenir. Ancak 5. ve 6. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle, Cumhurbaşkanı'nca tespit edilecek il merkezi ve il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirenler, tekrar devlet hizmeti yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bu yerlere atanamazlar. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilanını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele 20 gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler. Tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır. Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimiyle askerlikte geçen süreler devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmaz. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel bulundukları ilde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilirler veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilirler. Bu personelin aile hekimliğinde geçen süreleri devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde bu uygulamadan kaynaklanan nedenlerle birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan devlet hizmeti yükümlüsü personelin il içinde görev yeri değiştirilebilir. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamaz. Ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere görevlendirilebilir. Mazeret, zorunluluk halleri gibi nedenlerle başka yere atanan personelin kalan yükümlülük süreleri, eski ve yeni görev yeri hizmet sürelerinin oranına göre belirlenir. Sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler, yükümlülüklerinin geri kalan kısmını devlet memuru olarak tamamlarlar. Devlet memuru veya sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar. Mahalli idareler ve birliklerce verilen sağlık hizmetleri. mahalli idare birlikleri, belediyeler ve il özel idarelerinin doğrudan kanunla ihdas edilmiş veya kanunların bu kurumlar adına kadro ihdas etmeye yetki vermiş olduğu makam veya organlar tarafından ihdas edilmiş olan, memur kadrolarına atanmış veya memur norm kadrosuna uygun olarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36. maddesinin 3. fıkrasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle verilen sağlık hizmetleri, resmi sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri kapsamında kabul edilir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı sağlık tesisleriyle, üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumları, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynakları karşılıklı olarak aşağıdaki usul ve esaslara göre birlikte kullanabilir. Ancak büyük şehir olan iller dışındaki illerde eğitim ve araştırma hizmetleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilebilir. Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın uygun görüşü alınarak, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ile üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir. Birlikte kullanıma konu sağlık tesisleri için bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde birden fazla üniversite ile de protokol yapılabilir. Birlikte kullanımdaki hastane tarafından üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve bunların kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki diğer personelle ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak yürütülecek hizmetlere ilişkin en fazla 3 yıl süreli ayrı ayrı sözleşme imzalanabilir. Üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezleriyle ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezlerinin uygulamaları, üniversiteler tarafından işletilen hastanelerde ve sağlık tesislerinde veyahut üniversitelerin birlikte kullanım protokolü imzaladığı hastanelerde veya sağlık tesislerinde yapılabilir. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dahil olmak üzere ilgili mevzuata göre ilgili fakülte dekanının yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Dekan, hastane yöneticisinin görüşünü alarak varsa profesör, yoksa doçent unvanına haiz öğretim üyelerinden birini, doçent de yoksa yardımcı doçent veya eğitim görevlilerinden birini eğitim sorumlusu olarak görevlendirir. Başhekim, aynı zamanda üniversite yönünden sağlık uygulama ve araştırma merkezi müdürü sayılır. Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları dahil tüm personel, İhtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, nöbet, konsültasyon ve diğer sağlık hizmetlerini yerine getirmekle ve bu kapsamda kendilerine yapılan davete icabet etmekle yükümlüdür. Bu şekilde nöbet tutan öğretim üyelerine de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesi çerçevesinde ve eğitim görevlisi için belirlenmiş olan gösterge rakamı üzerinden nöbet ücreti ödenir. 2547 sayılı kanunun 58. maddesinin C fıkrasının 1 numaralı bendinde sayılan ve ilgili fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ile birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde fiilen görev yapan personele, üniversite personeli için 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 58. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, bakanlık ve bağlı kuruluşları personeli içinse 209 sayılı Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarıyla esenlendirme, rehabilitasyon tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanunun 5. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas alınarak bakanlığın tabi olduğu ek ödeme mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sağlık tesisleriyle üniversitelerin sağlık birimleri eğitimi veren birimleri arasında döner sermayeleri ayrı olmak suretiyle sağlık hizmeti sunumu, eğitim, araştırma, halk sağlığını geliştirme ve kurumların diğer faaliyet alanlarında işbirliği yapılabilir. İşbirliği protokolleri üniversitenin ve ilgisine göre bakanlık birimleri veya bağlı kuruluşlarının teklifi üzerine Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın uygun görüşü alınarak vali ile rektör arasında imzalanır. Üniversitenin sağlık birimleri alanında faaliyet gösteren birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarından işbirliği kapsamında bakanlık ve bağlı kuruluşları sağlık tesislerinde ya da bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden üniversitede çalıştırılacaklar, karşılıklı mutabakat ve protokol eki listeyle belirlenir. Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeleri ilişkin diğer hususlar, Maliye Bakanlığı'nın ve Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkiplerinin, tıbbi ve biyolojik ürünler, bitkisel ürünler, kozmetik ürünler ve ham maddeleriyle tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarından izin alınmasının yanında, araştırmanın öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması, insan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, araştırmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir, zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması, araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması, üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı rızasının olması ve bu rızanın herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması, yapılacak araştırmayı ilgili etik kurulun uygun görmesi şarttır. Üzerinde araştırma yapılacak veya yapılan gönüllü, muvaffakatini araştırmanın her aşamasında ve hiçbir şarta bağlı olmaksızın geri alabilir. Sigorta teminatı dışında, gönüllülerin araştırmaya iştiraki veya devamının sağlanması için gönüllüye herhangi bir ikna edici teşvik veya mali teklifte bulunulamaz. Ancak gönüllülerin araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak masraflarla sağlıklı gönüllülerin çalışma günü kaybından doğan gelir azalması araştırma bütçesinde belirtilir ve bu bütçeden karşılanır. Araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin yayımlanması durumunda gönüllünün kimlik bilgileri açıklanamaz. Sağlık Bakanlığı araştırmanın yürütülmesi sırasında araştırmaya izin verilirken mevcut şartlardan birinin ortadan kalktığını tespit ederse klinik araştırmayı derhal durdurur. Bu şartların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması veyahut gönüllü sağlığının tehlikeye girmesi hallerinde doğrudan araştırma sonlandırılır. Sağlık Bakanlığı'nca insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları, sağlık güvenliği ve esenliğinin korunmasını sağlamak ve klinik araştırmaları etik yönden değerlendirmek amacıyla etik kurullar, klinik araştırmalarla ilgili konularda bakanlığa görüş bildirmek üzere Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu teşkil olunur. Etik kurullar, en az biri sağlık mesleği mensubu olmayan kişi ve biri de hukukçu olmak kaydıyla ve üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli sağlık mesleği mensubu olacak şekilde en az 7 ve en çok 15 üyeden oluşturulur. Etik kurul üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya aralıklı olarak 5 toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer. Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı veya uygun göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, tıbbın cerrahi, dahili ve temel bilimlerinden bakanlıkça seçilen uzmanlığını almış veya doktorasını yapmış 3'er kişi, birer klinik psikolog ve ilahiyatçı, Bakanlık, birinci hukuk müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan vekil seçer. Seçilen üyelerin görev süresi 2 yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya aralıklı olarak 5 toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer. Etik Kurullar ve Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, üye tam sayısının 3/2 çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce, acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %1'i kadar idari para cezası verilir. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen acil hastaya müdahale esaslarına personel, tıbbi cihaz ve donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile ilaç standartlarına uyulmaması hallerinde bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %5'ine kadar idari para cezası uygulanır. Bu maddede belirtilen idari para cezalarını vermeye valiler, faaliyet durdurma cezasını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler, Türkiye'de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabiplerle 5258 sayılı aile hekimliği kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri her yıl bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilir. B. Bilgi taraması. 1. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre yukarıda sayılanlardan hangisi, hangileri kanunda sayılan temel esaslar içinde yer alan doğru bilgilerdendir? 1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması yapar, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amacıyla hizmet öncesi eğitim programları için Yükseköğretim Kurulu ile koordinasyonu sağlar. 2. Tesis edilecek eğitim, denetim, değerlendirme ve otokontrol sistemiyle sağlık kuruluşlarının tespit edilen standart ve esaslar içinde hizmet vermesi sağlanır. 3. Rehabilite edici tıbbi hizmetlerde kullanılan yardımcı araç ve gereçleri üretmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak kuruluşların açılış iznini vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 4. Sağlık kurum ve kuruluşları yurt satında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca diğer ilgili bakanlıklarında görüş alınarak planlanır, koordine edilir, mali yönden desteklenir ve geliştirilir. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2, 3 ve 4. D. 1, 2 ve 4. E. 1, 2, 3 ve 4. 2. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre bazı sağlık personelinin atanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığı'nca sınavla yapılır. B. Yardımcı doçent ve baş asistanların tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için bu kadrolarda 2 yıl çalışmaları şarttır. C. Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim görevlilerinden biri hastane yöneticisi tarafından 2 yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. D. Askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. E. Tıp fakülteleri, dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baş tabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 2 ay içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdürler. 3. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dahil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimle araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla eğitim ve araştırma hastanelerinde Maliye Bakanlığı'nın vizesine bağlı olarak sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilir. Buna göre sözleşmeler, aylık çalışma süresi kaç saati geçmemek üzere ve ne kadar süre yapılabilir? A. 120 saati geçmemek üzere 3 yıla kadar. B. 100 saati geçmemek üzere 2 yıla kadar. C. 80 saati geçmemek üzere 1 yıla kadar. D. 60 saati geçmemek üzere 1 yıla kadar. E. 50 saati geçmemek üzere 1 yıla kadar. Dört. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre, ilgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak, uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla, birinci grup ilçe merkezlerinde kaç gün devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler? A. 300 gün, B. 400 gün, C. 500 gün, D. 550 gün, E. 600 gün. Tuğrul Bey, ilgili mevzuata göre yurt dışında öğrenimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazanmıştır. Sıra şimdi devlet hizmeti yapma yükümlülüğüne gelmiştir. Tuğrul Bey'in görev yaptığı ilçe, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre 300 gün devlet hizmeti yapma yükümlülüğü olan bir ilçedir. 5. Buna göre bu ilçe aşağıda sayılan gruplardan hangisi içerisindedir? A. 6. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yeri. B. 5. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yeri ile 6. grup ilçe merkezi. C. 4. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yeri ile 5. grup ilçe merkezi. D. 3. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yeri ile 4. grup ilçe merkezi. E. 1. grup ilçe merkezi. Altı. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre bazı sağlık personelinin atanması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanlar devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi değildir. B. Türk Silahlı Kuvvetleri hariç herhangi bir kamu kurum veya kuruluş adına öğrenim gören personelin bu kanun hükümleri gereği yapacağı devlet hizmeti yükümlülüğü mecburi hizmet süresinden düşülür. C. Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimiyle askerlikte geçen sürelerde devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. D. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2 yıl görev yapmadan ayrılanlara devlet hizmeti yükümlülüğü hükümleri uygulanır. E. Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler. 7. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre birlikte kullanımdaki hastane tarafından üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve bunların kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki diğer personelle ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak yürütülecek hizmetlere ilişkin en fazla ne kadar süreli ayrı ayrı sözleşme imzalanabilir? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 4 yıl, E. 5 yıl. 8. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre etik kurulların üye sayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. En az 9, en çok 17. B. En az 7, en çok 15. C. En az 7, en çok 13. D. En az 5, en çok 11. E. En az 5, en çok 9. 9. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre etik kurul üyelerinin görev süresi kaç yıldır? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C 3 yıl, D 4 yıl, E 5 yıl. 10. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre Etik Kurul üyelerinden aralıklı olarak kaç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. 11. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre Etik Kurullar ve Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu'nun toplanma ve karar alması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Toplanma, üye tam sayısının 2/3'ü, karar alma, üye tam sayısı salt çoğunluğu. B. Toplanma, üye tam sayısının 1/3'ü, karar alma, üye tam sayısı salt çoğunluğu. C. Toplanma, üye tam sayısının 3/5'i, karar alma, üye tam sayısı oy birliği. D. Toplanma, üye tam sayısının 1/5'i, karar alma, üye tam sayısı salt çoğunluğu. E. Toplanma, üye tam sayısının 4/5'i, karar alma, üye tam sayısı oy çokluğu. 12. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları için nasıl bir yaptırım uygulanır? A. 3 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %1'i kadar idari para cezası verilir. B. 2 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %5'i kadar idari para cezası verilir. C. 1 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %10'u kadar idari para cezası verilir. D. 3 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait net hizmet gelirinin %1'i kadar idari para cezası verilir. E. 2 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %1'i kadar idari para cezası verilir. 13. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen acil hastaya müdahale esaslarına personel, tıbbi cihaz ve donanım, bina ve hizmet birimleri malzeme ile ilaç standartlarına uyulmaması hallerinde nasıl bir yaptırım uygulanır? A. Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %1'i kadar idari para cezası verilir. B. Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %5'i kadar idari para cezası verilir. C. Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %3'ü kadar idari para cezası verilir. D. Bir önceki aya ait net hizmet gelirinin %1'i kadar idari para cezası verilir. E. Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %15'i kadar idari para cezası verilir. 14. Sami Bey, yurt dışında görev yapmakta olan doçent unvanına sahip tıp doktoru bir akademisyendir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre Sami Bey'in devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulabilmesi için Türkiye'de en az kaç yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunması gerekir? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 15. Fatih Bey, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen bir aile hekimdir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre Fatih Bey her yıl bakanlıkça uygun görülmek şartıyla kaç yaşına kadar çalışabilir? A 65, B 67, C 70, D 72, E 77. Cevap anahtarı: 1D, 2D, 3C, 4E, 5A, 6C, 7C, 8B, 9B, 10E, 11A, 12E, 13B, 14C, 15D. C. Bilgi analizi. Yönetmelikler. Hizmet ve ilaç alma, ilgili kurum ve kuruluşlara ait araç, gereç ve malzemelerin kiralanması, devri, gayrimenkullerin kiralanması, tıbbi araç, gereç ve malzeme yönünden standardıyla tıbbi araç ve gereçlerin alımında teknik şartnamelerin hazırlanmasındaki kıstasların belirlenmesi, maliye ve gümrük, ilgili bakanlıklar ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca müştereken, bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet, personel kıstaslarını belirlemeye, sağlık kurum ve kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sınıflarının değiştirilmesine, sağlık kuruluşlarının amaca uygun olarak teşkilatlanmalarına, sağlık hizmet zinciri oluşturulmasına, hizmet içi eğitim usul ve esaslarıyla sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimiyle bu kanunla ilgili diğer hususlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. Bazı sağlık personelinin atanması. Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığı'nca sınavsız ve kurayla yapılır. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, yardımcı doçent, eğitim görevlisi ve baş asistanlar tarafından verilir. Yardımcı doçent ve baş asistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmaları şarttır. Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim görevlilerinden biri, hastane yöneticisi tarafından bir yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. İdari sorumlusu ise aynı süreyle ilgili daldaki uzmanlar arasından seçilir. Birimin eğitim sorumlusuna idari sorumluluk görevi de verilebilir. Eğitim görevlisi, baş asistan ve asistan kadrolarına açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuatı çerçevesinde atama yapılır. Baş asistan kadrolarına atamalar, ilgili dalda uzman olan ve mesleki çalışma, bilimsel yayın ve yabancı dilde yeterliliği bulunan tabip, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar arasından kurumca yapılacak veya yaptırılacak mesleki sınavla yapılır. Profesör veya doçentlerin eğitim ve araştırma hastanelerine eğitim görevlisi olarak atanmaları, kurumca yapılacak ilan üzerine müracaat eden adayların bilimsel çalışmaları ve eğitici nitelikleri değerlendirilerek yapılır. Adayların bilimsel çalışmalarını ve eğitici niteliklerini değerlendirmek üzere ilgili uzmanlık alanlarında 3 profesör tespit edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dahil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimle araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla eğitim ve araştırma hastanelerinde, Maliye Bakanlığı'nın vizesine bağlı olarak sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeler aylık çalışma süresi 80 saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Sözleşmeli eğitim görevlilerine yapacakları faaliyetin niteliğine göre yükseköğretim kurumlarında aynı unvandaki kadrolu öğretim üyeleri için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11. maddesinin 4. fıkrasıyla unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin 10 katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu kapsamdaki sözleşmeli eğitim görevlilerine ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, ilgili eğitim ve araştırma hastanesinin bir önceki yıl gerçekleşen personel giderleri toplamının %1'ini hiçbir şekilde geçemez. İlgili Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teklifi ve Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı'nca bu oran bir katına kadar artırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılan sözleşmeli eğitim görevlilerine bu madde uyarınca yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve bu kişilere hiçbir idari görev verilemez. İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında yer alan 6. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300, 5. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 6. grup ilçe merkezlerinde 350, 4. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 5. grup ilçe merkezlerinde 400, 3. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 4. grup ilçe merkezlerinde 450, 3. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 4. grup ilçe merkezlerinde 450, 2. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 3. grup ilçe merkezlerinde 500, 1. grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleriyle 2. grup ilçe merkezlerinde 550, 1. grup ilçe merkezlerinde 600 gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülen Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarda devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 4.924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Bu süreler ihtiyaca göre Cumhurbaşkanı kararıyla kısaltılabilir. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık mazeret ve hastalık izinli geçirilen günlerse yükümlülük süresine ilave edilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanlar devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi değildir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2 yıl görev yapmadan ayrılanlara da bu madde hükümleri uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetleri hariç herhangi bir kamu kurum veya kuruluş adına öğrenim gören personelin bu kanun hükümleri gereği yapacağı devlet hizmeti yükümlülüğü mecburi hizmet süresinden düşülür. Askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığı'nca tescil işlemlerini müteakip en geç 2 ay içerisinde devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilan edilir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilanını müteakip gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele 20 gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler. Tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır. Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimiyle askerlikte geçen süreler devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmaz. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamaz. Sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler, yükümlülüklerinin geri kalan kısmını devlet memuru olarak tamamlarlar. Mahalli idareler ve birliklerce verilen sağlık hizmetleri. Birlikte kullanımdaki hastane tarafından üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve bunların kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki diğer personelle ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak yürütülecek hizmetlere ilişkin en fazla 3 yıl süreli ayrı ayrı sözleşme imzalanabilir. Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları dahil tüm personel, ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, nöbet, konsültasyon ve diğer sağlık hizmetlerini yerine getirmekle ve bu kapsamda kendilerine yapılan davete icabet etmekle yükümlüdür. Bu şekilde nöbet tutan öğretim üyelerine de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesi çerçevesinde ve eğitim görevlisi için belirlenmiş olan gösterge rakamı üzerinden nöbet ücreti ödenir. Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkiplerinin, tıbbi ve biyolojik ürünler, bitkisel ürünler, kozmetik ürünler ve ham maddeleriyle tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarından izin alınmasının yanında, araştırmanın öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması, insan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, araştırmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir, zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması, araştırmayla varılmak istenen amacın bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması, üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı rızasının olması ve bu rızanın herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması, yapılacak araştırmayı ilgili etik kurulun uygun görmesi şarttır. Üzerinde araştırma yapılacak veya yapılan, gönüllü, muvaffakatini araştırmanın her aşamasında ve hiçbir şarta bağlı olmaksızın geri alabilir. Sigorta teminatı dışında, gönüllülerin araştırmaya iştiraki veya devamının sağlanması için gönüllüye herhangi bir ikna edici teşvik veya mali teklifte bulunulamaz. Araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin yayımlanması durumunda gönüllünün kimlik bilgileri açıklanamaz. Sağlık Bakanlığı araştırmanın yürütülmesi sırasında araştırmaya izin verilirken mevcut şartlardan birinin ortadan kalktığını tespit ederse klinik araştırmayı derhal durdurur. Bu şartların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması veyahut gönüllü sağlığının tehlikeye girmesi hallerinde doğrudan araştırma sonlandırılır. Etik kurullar, en az biri sağlık mesleği mensubu olmayan kişi ve biri de hukukçu olmak kaydıyla ve üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli, sağlık mesleği mensubu olacak şekilde en az 7 ve en çok 15 üyeden oluşturulur. Etik kurul üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya aralıklı olarak 5 toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer. Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı veya uygun göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, tıbbın cerrahi, dahili ve temel bilimlerinden bakanlıkça seçilen uzmanlığını almış veya doktorasını yapmış 3'er kişi, birer klinik psikolog ve ilahiyatçı, bakanlık birinci hukuk müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Seçilen üyelerin görev süresi 2 yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya aralıklı olarak 5 toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer. Etik kurullar ve klinik araştırmalar danışma kurulu, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce, acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları 2 defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %1'i kadar idari para cezası verilir. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen acil hastaya müdahale esaslarına, personel, tıbbi cihaz ve donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile ilaç standartlarına uyulmaması hallerinde bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %5'ine kadar idari para cezası uygulanır. Bu maddede belirtilen idari para cezalarını vermeye, valiler, faaliyet durdurma cezasını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler, Türkiye'de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabiplerle, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen, 5200 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilir.